Hayırlı akşamlar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'ya Anlamla Yaşamak programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben deniz psikolog Feyzullah Gürdaş. Her zaman olduğu gibi yanımda kıymetli hocam, psikiyatrist Hasan Turan Karatepe var. Bugün yine sizlerle aslında Ramazan'a da has bir konuyla devam etmek istiyoruz.
Evet.
Paylaşmak meselesi. Ama onun öncesinde hocam, biz geçtiğimiz programda yardımlaşmayı aslında konuşmaya başlamıştık ve o insanın kendine yardım etmesiyle başlamak iyi konuşmuştuk. Bu bir de egzersiz yapmıştık. Bu programın sonuna doğru kendimize yardım etmenin bir yolu olarak. Kıymetli dinleyenlerimiz bu programı arşivden bulabilirler, bu egzersizi. Tekrar bir dinleyip yapmalarını öneririz. Bu programın sonunda biz bunu niçin yaptık, neden bu önemli, iyi konuştuk ama biraz süremiz azdı, süre darlığından dolayı. Ben bugün oradan biraz tekrar devam edelim. Kendine yardım meselesi, o egzersizin bir tekrar hatırlayıp ne yapmıştık ve niçin yaptığımızı biraz daha konuşup ondan sonra bu yardımlaşma ve paylaşmayı konuşmaya devam edelim diye düşünüyorum. Ne dersiniz?
Hayırlı akşamlar. Katılıyorum sana Feyzullah. Oradan bir geçen programla birlikte bir bağlantı kurmakta fayda var. Ramazan'la birlikte Ramazan'ın bize sunduğu güzellikleri konuşmaya başladık aslında. Ama biz tabii psikolojik ve sosyolojik, sosyal ve psikolojik taraflarındaki bize sunduğu güzellikleri anlamaya çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi yardımlaşmayla başladık. Başkasına yardım etme. Ama dedik ki hadi gelin en yakınımızdan başlayalım yardımlaşmaya ve kendimize yardım edelim. Kendine yardım son zamanlarda önemli bir ihtiyaç haline geldi. Klinikte karşımıza gelen vakaların birçoğunda kişilerin kendine çok yüklenmesi, eleştirmesi durumuyla karşı karşıya kalıyoruz. Bu kendine yardım niye önemli? Aslında başkasına yardım etmenin birinci basamağı olarak önemli. Çünkü yapılan çalışmalar şunu göstermiş ki kişinin başka birine yardım etmesi için, empati için önce kendinden bir dışarı çıkıp onun gibi düşünmeye başlaması lazım. Programın sonunda empatinin tanımından da bahsetmiştik. Allah ömür versin, Teoman Dural Hoca'nın da işaret ettiği gibi hemhal olmak. Empati aslında kişinin kendini başkasının yerine koyması değil, kendinden geçip başkasının geçmişini, başkasının ilişkilerini, başkasının hayata bakışını anlamaya çalışması, onun gibi olması demek. Şimdi bu kendinden çıkışın bir yolu da kendine yardım. Yaptığımız egzersizin amacı biraz buydu. Biraz kendimizi çok sevdiğimiz bir kardeşimiz, dostumuz, arkadaşımız, çocuğumuz gibi görebilme egzersiziydi. Biraz kendimizin dışına çıkma. Önce 10 yıl öncemize gittik. Orada yaşadığımız bir sorunu düşündük ve o soruna karşı bir arkadaşımız gibi yaklaştık. Sonra bu şimdiki zamana geldik. Şimdiki zamandaki sıkıntılarımıza baktık. Ve bir arkadaşımızın bize yaklaştığı gibi yaklaştık. Belki zihinsel olarak kendimize dokunduk. Omzumuza dokunduk. Sırtımızı sıvazladık. Belki sarıldık. Elimizi tuttuk. Bu başkasına yardımın ilk aşaması. Empati olmayınca yardım olmuyor. Bunu deneyimlemek için geçen hafta bu egzersizi yapmıştık. Sonra başka çalışmalar da var. Mesela paylaşmayla ilgili de çalışma var. Orada da empatinin yine paylaşmada birinci öncül olduğunu göstermişler. Yani empati olmadan paylaşma da olmuyor. Yani başkasının yerine kendimizi koymadan onun acısını fark edip, onun eksikliğini fark edip, niye eksiklik yaşadığını fark edip onu tamamlama davranışımız gelişmiyor. Başkasının yerine kendimizi koyduğumuzda bu gelişmiyor mesela. Çünkü diyoruz ki ben olsam şöyle yaparım. Hı hı. Diyoruz. Yani o kendi tarihimizle, kendi hayata bakışımızla başkasının yerine koyduğumda o zaman onunla hemhal olmuş olmuyorum. Bunu geliştirmek için yaptığımız bir egzersizdi. Bunu evet dinleyicilerimiz tekrar dinleyebilirler. Bize soru da sorabilirler. Ben görüyorum bazen programın altında yorumlar, yazılar oluyor. Bunun bir başka yansıması paylaşmak.
Evet.
Empati yeteneğinin artmasından sonra. Tabii bu niye egzersiz dedik onu da bir konuşalım. Hani egzersiz maça çıkmadan önce yapılan bir şeydir ya, antrenman.
Evet.
Antrenman yaparak kaslarımızı güçlendiririz. Belli kasların gelişmesine yardımcı oluruz ki o kaslar maçta işimize yarasın. Şimdi bu empati böyle bunu fark ederek bir kere yaparak gelişen bir şey değil. Tıpkı bir kasın gelişmesi gibi bir emek istiyor, bir çalışma istiyor. Ha, bazılarımızda empati yeteneğimiz çok kendiliğinden gelişmiş olabilir.
Doğuştan
evet.
Biraz yetenekli.
Öyle insanlar vardır etrafınızda. Yani böyle size bakınca böyle gözlerinizin derinine bakar, kalbinizi görür falan. Seni anlar hemen. Yani bunu şey inanamazsınız. Yani bunu nasıl böyle bir şey var bu adamın falan diye. Ya da bu kadının. Yani bazılarının böyle bir yeteneği var. Ama bazılarında bu yetenek gelişmemiş olabilir. Bir sürü sebebi var tabii bunun. Ama bu üzerine çalışabileceğimiz bir şey. Hem kendimiz için.
Geliştirilebilir bir şey, öğrenilebilir bir şey.
Evet. Bu bir hani kader değil. Yani hani sen çocukluğunda şunlara maruz kaldın, böyle yetiştirildin. O yüzden sen insanları tanıyamıyorsun. Çünkü sana merhamet edilmedi. Senin başın okşanmadı. Sana kimse empatiyle yaklaşmadı. O yüzden sende bunlar gelişmedi. Bu yorumlar çok yanlış yorumlar değil. İçinde çok doğruluk barındırıyor. Ama bu gelişmeyecek, artmayacak bir mesele de değil. Bu egzersizler bu yüzden önemli. Yani egzersiz şart değil. Ama mesela başka birinin yerine koyarak bakmayı deneyin. Yani zaman zaman. O zaman hani sorunların falan nasıl çözüldüğünü, karmaşık meselelerin nasıl hafiflediğini de tecrübe edersiniz. Ramazan'ın diğer güzelliğine gelecek olursak, paylaşma meselesi.
Neyi paylaşmak meselesi değil mi? Sadece Ramazan burada maddi konularda bir paylaşmak
evet.
olabilir.
Evet.
Zaten çok kıymetli bir şey.
Çok kıymetli.
Maddi manevi paylaşım.
Evet.
Derdi paylaşmaktan tutun da.
Aynen öyle, derdi paylaşmak. Hani elimizdeki diğer maddi şeyleri paylaşmanın da güzelliği ayrı. Sunduğu imkanlar ayrı. Hatta paylaşmanın çok ekonomik bir tarafı da var. Ekonomik göstergeler açısından da faydalı bir tarafı var. Bu birçok şeyde de gösterilmiş. Yani iktisatta da bununla ilgili yapılan çok çalışmalar var. Kişinin kendinde olanı başkasına vermesiyle birlikte ortaya çıkan verimlilik, yani iktisadi açıdan orada bir sonucu var.
Evet.
Psikolojik açıdan çok ayrı bir sonucu var gerçekten. Hani başkasının ihtiyacını görüyor olmanın farkındalığı.
Ve geçen ben de bir makalede gördüm. Yeni yapılmış bu Covid sürecinde İngiltere'de fedakarlık böyle ilgili bir kişinin işte maddi anlamda böyle diğergamlık göstermesinin kendi iyi oluşuna ve iyilik yaptığı kişinin iyi oluşuna katkısı üzerinde hem kadında erkekte farklı etnik gruplarda çok ilişkili olduğuna dair şeyler var, sonuçlar var. Zaten birçok seferler bulunan sonuçlar ama bu Covid sürecinde peki yani bu şey kapanmaların olduğu,
evet.
ekonomik zorlanmaların olduğu zamanlarda bu fedakarlık yapmanın etkisi ne diye bakıldığında. Çünkü herkes zor durumda aşağı yukarı ama orada işte kesinlikle. Paylaşmak, işte İngiliz halkında bunu yapanlar da iyilik halinin, o iyi oluşun, psikolojik iyi oluşun değil arttırdığına, mi? Dayanıklılığı arttırdığına dair göstergeler var.
Bunları yapmak zorunda kalıyoruz yani. Çünkü insanlar paylaşmaktan korkuyor.
Evet.
Bu tür çalışmalar bize şeyi gösteriyor. Yani paylaştığınızda kendiniz için bir şey yapmış oluyorsunuz. Kendi iyiliğiniz için. Belki de yer programlarda da bahsetmiştik. Kişinin kendisine yaptığı bir iyilik aslında topluma da yaptığı bir iyiliğe dönüşüyor. O yüzden kendimiz o ait olduğumuz, birlikte olduğumuz topluluktan farklı değiliz, ayrı değiliz. Hani bu bencillikle etiketlenen davranışlar, mesela bana iyi geldiğin şey başkasına iyi gelmiyorsa bu bana da iyi gelmiyordur totalde.
Evet.
O yüzden hani ilginç bir şekilde birbirimize bağlıyız. Belki bu Covid süreci en çok bunu gösterdi bize. Hani bir ülkede vakalar azalıyor ama hani diğer ülkenin sevinmesi anlamsız. Çünkü geliş gidişle birlikte birdenbire oraya da geçiyor. Yani ya topluca bir şey yapılacak, topluca bir önlem, topluca bir aşı. Yani ya beraber yeneceğiz ya da dönem dönem bir ülke azalacak, öteki artacak. Öteki azalacak, öteki artacak. Bu paylaşmanın psikoloji iyi oluşla ilişkisini gösteren evet çok çalışma var. Çünkü insanlar paylaşmaya yanaşmıyorlar. Yani niye yanaşmıyorlar? Biraz bu kapitalist düzenin bize sunduğu ve dikte ettiği bir şey var. Bu evrim süreciyle de ilgili. Orada doğal seleksiyon diye bir mesele vardı. Yani iyi olan hayatta kalır. Yetersiz olan tür, başarısız olan tür şeyden silinir. Gelişimden silinir. Hayatiyetini devam etmez. Şimdi bu kapitalist düzenin yerleşmesi için seçilmiş bir şeydi. Terminolojiydi. Ve böylelikle işte Afrika'yı daha iyi sömürdüler. Zayıfları daha çok ezdiler. Bu kuram sayesinde. Ve bu kuramın toplumsal yansıması nasıl oldu? Sen kendini kurtar. Aynı pastaya oynuyorsunuz. Hepiniz rakipsiniz. Kim alırsa o pastayı, kim evine götürse o kazanacak, o hayatta kalacak. O doğal seleksiyona, neydi Türkçesi, seçici.
Yani şey, biz
Türkçe'de doğal seçilme mi?
Evet, seçilim gibi.
Evet. Aha. Evet, yani sen o pastayı alırsan, sen o yiyeceği alırsan sen hayattasın. Bu doğanın kanunu.
Evet.
Diye bize bunu ittirdiler. Bize bu şeyi yutturdular aslında. Doğanın kanunu budur. Eğer hayatta kalmak istiyorsan o yemeği senin alman lazım. O mevkiye senin geçmen lazım. O terfiyi senin alman lazım. Şimdi bu sanki işte bu evrimsel falan evrim teorisinin de desteğiyle hani türlerin şeyi bir insan oluşumuzun doğal bir süreci gibi bize bir sunum yaptılar ki bunun tek amacı vardı. Hani o firmalar, şirketler daha iyi para kazansın, kapitali biriktirsin. Artık ama bu şey olmuyor, çalışmıyor. Toplumsal düzende paralar biriktince daha büyük sıkıntılar.
Para bazılarında birikiyor, bazılarında evet. Hiç yok.
Evet, o hiç olmayanlar da geliyor, hakkını alıyor bir şekilde. Yani illegal alıyor, şuradan alıyor, buradan alıyor. Ve böyle çalışmaların mesela önemi arttı. Gerçekten de aslında evrimsel çalışmaların hani böyle hakkıyla evrimsel çalışma yapanların çalışmalarına bakarsak bunun tam zıttı şeyler söyleniyor.
Değil mi? Fedakarlıkla ilgili, kendini evet. Feda etmeyle ilgili. Evet.
İşte hani onların terminolojisinden konuşacak olursak işte avcı toplayıcı dönemde mesela paylaşıyor olmanın, paylaşan kabilelerin tehlikelere karşı daha ayakta kaldığı, o paylaşmayan, kendi işini gören bireysel çalışan kabilelerin yok olduğu gösterilmiş antropolojik çalışmalarda.
Evet.
Yani işin bilimsel tarafında da, o evrim denilen sürecin bilimsel tarafında da bu yok. Paylaşmak hem ekonomik açıdan, senin de işaretlediğin gibi psikolojik açıdan insanı yaşatan bir şey. İnsan türünün hayatta kalmasına ve çoğalmasına sebep olan bir şey ve doğal olan bir şey. Yani paylaşmak bir aslında erdem değil. Hayatta kalmanın en önemli yolu.
Evet.
Yani kendimizi hayatta tutmak istiyorsak vereceğiz. Çocuğumuz kendi ayakları üstünde dursun, bir şeyi öğrensin istiyorsak, bir nesil yetiştirsin istiyorsak ona vermeyi öğreteceğiz. Çünkü hani her şey bunu söylüyor. Kadim bilgiler de bunu söylüyor. Dinimiz de bunu söylüyor. Bak o yabancıların evrim teorisi de bunu söylüyor. Aslında. Bunları bilmiyoruz tabii. Diyor ki paylaşanlar ayakta kaldı. Niye? Çünkü risk azalıyor. Paylaştığında mesela sen bir tehlikeyle tek başına savaşabilirsin, 5 kişiyle savaşabilirsin. Aynı mesele. Yani bunları, tehlikenin türü her dönemde değişiyor. İşte yabani hayvanı koy tehlikeye. Şimdi ekonomik krizi koy tehlikeye. Değil mi? Virüsü koy tehlikeye.
Evet.
Hepsinde aynı. Ekonomik krizde de birlikte hareket edildiğinde, mesela o borç alma, borç verme meselesi birlikte, o işte krediydi, şeydi, faizdi, oraya girilmediğinde ne kadar kolay atlatılıyor. O bakımdan bazı aileleri ben görüyorum. Hani böyle ilişkileri güzel olan aileler bu tür ekonomik sorunları
birlikte çözüyorlar.
Birlikte çözüyorlar. Daha kolay atlatıyorlar. O diğer bireysel takılanlar, işte kredi çekenler, bilmem ne yapanlar, onun faiziyle uğraşıyorlar ve sıkıntılara gitgide artıyor. Yani tehlikeli bir ortamda yaşıyoruz ve her zaman tehlikeli bir ortamda yaşadık. Yani dünya kurulduğundan itibaren bakıyoruz, okuyoruz. Hani o kadim bilgileri de. Tehlike hep kapımızdaydı. Ve bu tehlikeye karşı ayakta duracak hayatiyetimizi devam ettirecek en önemli şeylerden bir tanesi paylaşma. Hani bu paylaşmayı böyle bir ulvi erdem gibi, hani böyle çok zorlanarak yapılacak, herkesin yapamayacağı bir şey, belli bir ahlaki seviyenin yapacağı bir şey gibi sunmak tehlikeli bir şey. Herkes belli ölçüde olanından vermeli. Neyi varsa, bu maddi bir birikim olabilir, bir kişisel özellik olabilir, bir espri yeteneği olabilir, sohbet olabilir, neyse. Paylaşmanın böyle bir tarafı var, bu hani maddi paylaşmanın. Ve senin de dediğin gibi o psikolojik iyi oluşu çok arttırıyor. Türkiye'de de bununla ilgili çalışmalar yapan hocalar var.
Evet.
Mesela Mustafa Merter hocanın bu konuda çok şeyi vardı, çalışmaları vardı. Ben uzaktan takip ettim. Öğrencileriyle birlikte böyle yardım şeyleri düzenlerdi. Bizzat eliyle verdi. İşte Afrika'da ya çok gitmişliği var. Hani o yardım halinde olmanın, veriyor olmanın o psikolojik etkilerini falan çok iyi çalışır ve çok iyi anlatır. Çok da sahada deneyimi olan biri. Yine Mahmut Karaman hoca var. O da evet, sosyolog. Hayatını buna adamış. Şimdi bunu da geliştirmeye çalışıyor. İşte kendi imkanlarıyla kurduğu bir aşevi var.
Evet.
Çorba dağıtır.
Üsküdar'da dolaşanlar görmüştür muhakkak o arabayı.
Evet. Evet.
Minibüsü.
Orada Mahmut Hoca'nın çok yani bastırarak altını çizdiği bir şey var. Psikolojik iyi oluş. Mesela belki bu çalışmanın haberi vardır, yoktur, bilmiyorum. Hı-hı. Ama onu formülize etmiş zihninde. Bununla ilgili yani hem sahada çalışıyor hem de bilimsel anlamda da hazırlığı var. Bunu bir şeye kayda geçiriyor. Bunu iddia ediyor ve bunun yaygınlaşması için uğraşıyor. Böyle ve Türkiye'nin her yerinden çok buna temas ettiği bin tane öyküsü var. Hani verdikten sonra hayatı güzelleşen insanların öyküsünü
evet,
toparlıyor.
Evet.
Yani bu çok bilinen bir şey. Ama bu hani modern toplumun bize hani insan insanın kurdudur meselesi hep karşımıza çıkıyor ya. Bunu böyle ısrarla gözümüze sokarak dayattığı bir şey. Yani sende olan sende kalsın. Kendini yani hayat tehlikelerle dolu. Bütün imkanlarını koruman lazım.
Evet, dünyanın bin türlü hali var. Tedbirli ol.
Tedbirli ol, biriktir.
Biriktir. Yarın ne olacağı belli olmaz.
Belli olmaz ve her gemisini kurtaran kaptan.
Evet.
Gibi şeylerle, metaforlarla da bu paylaşma karşıtı bir lobi diyelim. Hani tabii komplo teorisi falan yapacak halimiz yok. Böyle bir şey yok ama böyle bir durum var.
Bize empoze edilen böyle bir bilgi, böyle bir anlayış oldu. Bazen de oluyor zaman zaman, dönem dönem. Bunu izliyoruz, görüyoruz ama pozitif psikoloji ekolü, özellikle bu paylaşmak, fedakarlık, bu psikolojinin bu yönleriyle ilgilenen bilim dalları 60'lardan sonra özellikle galiba çokça bu tür yayınlar yaparak aslında biraz o evet, dalganın önüne geçmiş görünüyor. Batı kaynaklı olan bu dalganın önüne geçmiş gibi görünüyor.
Harika.
Gibi. Peki hocam, bir kısa araya gidelim, ondan sonra buradan devam edelim.
Tamamdır.
Yine. Kıymetli dinleyenlerimiz, kısa bir ara, aradan sonra tekrar birlikte olmak dileğiyle lütfen bizde kalın.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Tekrar merhabalar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Anlamla Yaşamak programında paylaşmayı konuşuyoruz. Belki anlamla yaşamayı bize kolaylaştıran, aslında olmazsa olmazımız gibi. Aradan önce dediniz ya hocam, bu bir erdem, bu bir böyle evet, ulvi bir şey değil yani. İnsanı kamil olma göstergesi değil.
Evet.
Belki onun en temel insani olması gereken özellik aslında.
Evet.
Buna mecburuz.
Hani temel ihtiyaçlar.
Temel ihtiyaçlar.
Hiyerarşisi aslında vardır ya.
Evet.
Bu temel bir ihtiyaç.
İhtiyaç aslında.
Yani paylaşıyor olmak.
Evet. Birçok örnek verdiniz. İşte Mustafa Hoca'dan, Mahmut Karaman Hoca'dan. Sonra benim aklıma da başka bir çalışma gelmişti. Yine yaşlılarla ilgili. 65 yaş üstü yaşlıların ve gönüllülük çalışmalarında bulunan. Yani vaktini, zamanını, belki parasını bir başkası için harcamak anlamında.
Evet.
Çalışan, fedakarlık özelliği yüksek olan yaşlıların hem fiziksel hem psikolojik iyi oluşlarının daha iyi olduğunu, daha az kronik hastalığa sahip oldukları,
İnanılmaz.
Kaygı seviyelerinin daha düşük olduğu, hem de psikolojik iyi oluşlarının daha yüksek olduğuna dair birçok gösteren çalışma var.
65 yaş üstü.
Yaş üstü olmasına. Çünkü ben artık yaşlandım, ben bakıma muhtacım evet. demiyor kişi. Ya da öyle bakılmıyor onlara. Kendisi hala hayattaysa ve bir şey verme başkaları için bu torunu da olabilir. Bir yabancı için de olabilir aslında fark etmiyor. Hayatına böyle bir anlam katan insanların daha sağlıklı bir ömür ve daha aslında tatminkar bir ömür yaşadıklarını gösteriyor.
Çok güzel. Şimdi şey aklıma geldi. Hani biz seanslarımızda bize danışanlarla ilgili bir meseleyi masaya yatırıyoruz. Sonra bir formülasyon yapıyoruz. Bir harita çiziyoruz ve bir karar veriyoruz. Bazı küçük önerilerimiz oluyor. Ama istiyoruz ki önümüzdeki görüşmeye kadar bu önerilerini hayata geçirsin. Bununla ilgili bir şey yapsın.
Evet.
Onun da şeyini çiziyoruz. İşte yollarını çiziyoruz, neler yapılabileceğine dair küçük adımları. Dinleyicilerimiz de her programdaki meseleyi hayatlarına tatbik edecek bir şey yapsalar keşke. Burada konuştuklarımızı. Hani bu paylaşmayı hazırdı, Ramazan ayındayız da zaten. Biraz da bu yüzden programı yaptık. Hani Ramazan'daki o paylaşmanın aslında nerelere doğru gidileceğini yaşantılamak için bunu yapmaları çok kıymetli olacak. Yani paylaşmasın, versin. Yani mesela önümüzdeki haftaya kadar bununla ilgili bir şey yapsın. Kendinde olanı versin.
Evet.
Bunlar çok kıymetli senin söylediğin şeyler. 65 yaş üstü de olsak, değil mi? Vereceğimiz şeyler var bu maddi anlamda da. Bu gerçekten çok kıymetli. Mesela hani kıymetli olan şeyin de bir değeri olur ya. Japonya'da bu tür, orada tabii o yalnız çok daha büyük bir problem. Eve gidip sohbet eden bir iş kolu var. Onlara başvuruyorsun. Geliyoruz. Seninle birlikte akşam yemeği yiyor. Biraz sohbet ediyorlar. Böyle genel şeyden, havadan, sudan, günlük olaylardan. Ve sonra işte yatma zamanı gidiyor. Ve bunu belli bir ücret karşılığında yapıyor. Bu bir ihtiyaç yani. Hani evimizin temizlenmesi için birilerine ihtiyaç duyuyoruz ya, geliyorlar evi temizliyorlar, musluğumuzu tamir ediyorlar, yapamıyoruz bunu.
Evet.
Şimdi bu da insani bir ihtiyaç, paylaşmak. Ve en güzeli senin dediğin gibi de vererek bunu hayata geçirmek. Yani sadece almak değil, biraz da o vermenin deneyimini yaşamak. Verince ne oluyor bir bakmak.
Evet. Hatta bağımlılık çalışmalarında yine bir yerde rastlamıştım. Bir grup mesela bağımlıyı, madde bağımlısını gönüllü işlere sevk ediyorlar tedavi sürecinde ve bağımlılıktan kurtulmaları daha kolay oluyor. Yani bir başkasına yardım etmek, bir gönüllülük faaliyetinde bulunmak, bir yardım faaliyeti içerisinde bulunmak bağımlılarda tedavide çok destekleyici bir rolü var. Hani ne hissettiriyor? Dopamin miktarlarını arttırdığını tespit ediyorlar. Dopamini arttırdığını. O mutluluk dediğimiz şey.
Değil mi? O da en çok onunla dopaminle ilişkili. Evet. Hani biyolojik şeyini de ölçmüşler.
Evet.
Sadece şeye bakmamışlar. Hani nasıl hissediyorsunuz diye sormamışlar. Bir de bunun göstergelerini de ölçmüşler.
Peki işte maddi paylaşımdan bahsettik. Maddi manevi paylaşım aslında. Bu hani dertleşmek, derdini söyle, derman olayım. Derdini evet. söylemeyen derman bulamaz meselesi. Dertleşmeyi biraz konuşsak. Nasıl yapılıyor? Ama aslında nasıl yapılmalı? O dertleşmenin, o derdi paylaşmanın birbirimizle ki amacı nedir aslında? Gayemiz ne bir derdi paylaşırken ya da dinlerken? Paylaşan nasıl paylaşmalı?
Evet.
Dinleyen nasıl dinlemeli? Bizim rolümüz ne? Bu alışverişte, bu paylaşımda nasıl daha ideal olur? Ru biraz da konuşalım hocam isterseniz. Derdi paylaşmak meselesine. Son kalan bir 10-15 dakikamız
Eyvallah.
Var.
Eyvallah. Bu derdi paylaşmak meselesi çok kıymetli bir durum gerçekten. Hani mümkün olduğu kadar derdinizi anlatacağınız biri olsun etrafınızda. Ve siz de birilerinin derdini dinlemek için gözünüzü açın. Hem dert dinlemeye gayret edin hem de derdinizi anlatmaya gayret edin. Ama bu dert dinleme ve dert anlatma meselesi biraz çözüm odaklı olunca biraz işler karışıyor. Yani
çözüm odaklı ne demek hocam?
Yani paylaştığımız dert zaten bizim kolay kolay çözemediğimiz bir mesele olarak ele alınıyor zaten. Hani çözdüğümüz bir mesele dert haline gelmiyor. Biz bir şekilde şunu şöyle yaparım, bunu böyle yaparım diye çözebiliyoruz. Ama bir mesele dert olmuşsa bu meselenin çözümü çok kolay değildir. Bazen paylaştığımızda karşımızdaki kişi bunun çözümüyle ilgili bir şey söyleyebilir. Ve benim fark etmediğim bir şeyi bana fark ettirebilir. Ama genellikle ben o paylaştığım meseleyle ilgili gereğinden fazla düşünmüşümdür. Yani bütün çözüm yollarını şöyle bir yoklamışımdır. Ve paylaştığım insana da çok bir şey kalmamıştır. Bazen insanlar paylaşmaktan şöyle uzak duruyorlar. Ya nasıl olsa benim derdimin çok çözümü yok. O bana ne diyecek ki? Ya bana hani kim ne diyebilir ki bu sorunu çözmemde? Burada da çok haklılar. Fakat derdin paylaşılıyor olması, karşı tarafın bu derdine bir cevap vermesi, yani bir reaksiyon göstermesi, çözmek için değil. Yani destek olduğunu, onun zor durumda olduğunu anladığını ona göstermesi ve beraber birazcık üzülmeleri belki. Hani dertleşmek dediğimiz şey de bu ya. Hani bir meselede oturup bir, hani taziyeye gittiğimizde nasıl o sevdiğimiz arkadaşımızla oturup susuyoruz.
Evet.
Sırtına dokunuyoruz. Yanında olduğumuzu gösteriyoruz. Dertleşmek de paylaşmak da bu minvalde bir eylem olarak yapıldığında kıymetli. Ama çözüm odaklı olunduğunda, yani derdi çözmek için kişi odaklandığında, ki bu çok doğal olarak böyle seyreder, çözüm de çok kolay olmayan durumlarda bu derdi taşımak çok yıkıcı oluyor. Kendi içinde bu çözüm yollarını aramak ve o dert çözülene kadar hayatın diğer taraflarına temas etmemek meseleyi daha da yıkıcı haline getiriyor. Kişiler bazen hani nasıl olsa çözüm olmayacak diye bunu paylaşmıyorlar. Bazıları da mesela dinlemek, biri derdini anlattığı zaman, paylaştığı zaman dinlemek konusunda da bu sebepten dolayı uzak durabiliyorlar. Yani söyleyecek hiçbir şeyim yok. Yani bir çözüm bulamam, ben onu dinlemeyeyim. İlla bir meselenin çözülmesi gerekmiyor. Ve yani hepimizin hayatında böyle kronik sorunları vardır. Çözemediğimiz şeyler vardır. Herkes şöyle bir kendi hayatına bakarsa bunları görür. Hani bu sorunlar illa çözülünce hayata dönülmüyor. Ama bu sorunu dillendirmek, acı çeken biri olduğunu dostuna söylemek, dostunun da acı çeken tarafla şeyini, yönlerini dinlemek ve yalnız olmadığımızı fark etmek, bu iyilik sunuyor bize. Hani beraberce dertleşmek bir derdi, beraberce kafa yormak ve hani üzülmek, belki susmak, belki omuzumuza dokunmak ve benim de şu derdim var demek ve herkesin aslında bir dert ile uğraştığının farkındalığı.
Tabii bazen insanlar hani şey diyorlar değil mi hocam, ben sanki sadece dert bende,
evet,
diğer insanlar mutlu, mesut,
evet,
ben kötüyüm sadece.
Dert çekmenin ayrı bir veçesi de oluyor. Bu sadece bende var, onda yok.
Evet.
Mesela gerçekten bu kıyas da çok yıkıcı oluyor. Ve doğru bu kıyas da mesela. Bendeki dert onda yok. Çok doğru. bir tespitte bulunuyorum. Fakat bu şey yorumuna götürüyor. Ben dünyada şeyim, tekim ve şeyim. Yani mağdurum. Onda dert yok, bende var. Niye bende var? Ben ne yaptım? Bu benim işte yanlış bir şey yaptığımın mı göstergesi? İyi bir kul olmadığımın mı göstergesi? Şimdi bu paylaşmayınca bu dertle ilgili o çevresel yorumlar daha da yıkıcı hale getiriyor işte. Ama paylaşıldığında o zaman hani kendine de dışarıdan bakmış oluyorsun. Bu arada gerçekten dışarıdan biri meseleyle ilgili senin fark etmediğin bir şeyi de söyleyebilir. Çözüm de
evet.
Olabilir. Yani hani illa çözülmeyecek diye bir şey yok bütün dertler. Göremediğimiz bir yer vardır, o bize gösterir. Ya da başka bir derde başka bir açıdan hani çözmese bile yani dediği şey dostumun bana dediği şey derdimi çözmese bile ben başka bir bakış açısı sunabilir onunla ilgili. Hı hı. İhmal ettiğim bir yeri bana gösterebilir. Oradan çıkacak şeyi verimi kestiremiyoruz. Oradan nasıl bir hoşluk çıkacak? Ama en azından o şeyde yaptığımız gibi geçen egzersizde yaptığımız gibi birini anlatırken meseleden biraz dışarı çıkmış oluyoruz. Ama paylaşmak da aynı zamanda hani bu dertleşmenin de bir şeyi var. Sınırı var.
Evet.
Yani oturup karşılıklı ağlamak da tamam iyidir, hoştur. Ama böyle kuruntu şeklinde hani kendi derdimizi kuruntu ederiz ya. Sadece derdin konuşulduğu bir birliktelik tıpkı kuruntu gibi yıkıcı oluyor.
Evet.
Yani mesela o sosyal ortamlarda bu paylaşmanın da bir dengesi var yani. Paylaşırken şunu gözetmemiz lazım. Benimki bu. Seninki ne? Değil mi? Hani orada o paylaşma sırasında benim derdim hepinizin derdinden çok fazla. Burada konuşacaksak bunu konuşacağız. Tavrı yıkıcı bir tavır. Orada insanlar sana nezaketen destek olurlar. Ama bu tavır sürekli devam ettiğinde yani o empati eksikliğinden kaynaklanan bir duruştur bu. Hani benim derdim bu. Seninki yani benimkinin yanında dert değil ki.
Evet.
Böyle bir paylaşım tarzı bir müddet sonra o sosyal ortamın bozulmasına sebep olur. Çünkü insanlar sürekli hani birini tolere etmek
evet.
İstemeyeceklerdir. Kolay bir şey değil.
Sonra kişi bunun farkına varacak.
Evet.
Hep onun şeyinin konuşulduğunun. Evet. O ortamda hep böyle işte mağdur gibi. Fazla insanların onu böyle evet. Sanki önemsediğini ve hep o konu ve malzeme olduğunu yavaş yavaş fark edecek.
Evet.
O da kötü hissettirecek onu ve kendisi de uzaklaşacak.
Kendisi de uzaklaşacak. O derdin paylaşıldığı ortam kişi için böyle yaklaşılması uygun olmayan bir ortama dönecek. Çünkü o ortamda her zaman acı konuşuldu.
Evet. Ya bazen böyle hani zor bir dönemden geçen insanlar oluyor. Arkadaş grupları, dostları ona böyle destek oluyorlar. Arkadaşları özellikle diyelim. İşte bir araya geldiklerinde hep ona işte iyi davranıyorlar, onu dinliyorlar, dertlerini dinliyorlar, toleranslı davranıyorlar, paylaşmasını sağlıyorlar, destek oluyorlar. Çok güzel bir şey ama eğer dikkat edilmezse buna, kişi hep kendisini merkezde, o derdini merkeze alıp başka bir şey konuşulmazsa
evet.
Yıkıcı oluyor bir süre sonra değil mi?
Değil mi? O dert çeken kişi etiketini evet. Alıyor ve kendini dert çeken, dertli biri olarak damgalıyor. Senin o biraz önce sunduğun çalışmada olduğu gibi bu 65 yaş üzerindekilerin de yardım etmesi bu şunu işaret ediyor yani. Yardım etmeni engelleyecek fiziksel engellerin olduğunu düşünebilirsin. Ama bu bir düşünce. Çünkü genel bir yargı var değil mi? O 65 yaş artık yaşlı sınıfına, orta yaşlı sınıfına evet. Giren bir şey. Sana yardım edilebilir ama senin yardım edecek. Çünkü şeyin de vardır. Kronik hastalıkların da artık o yaşlarda başlar.
Şimdi sana bakılacak.
Evet, bakılacak durumda. Mesela onların yardım etmesiyle dert çeken birinin karşısındakinin derdini sorması benzer bir işlev gösteriyor. Çünkü dert çeken biri de kendine şunu söylüyor. Ya benim derdim o kadar çok ki ben başkasının derdini nasıl dinleyeceğim? Benim kendi derdimle zaten yanıyorum, kavruluyorum. Şu anda başkasının derdini çekecek halim yok. Bu kendimize söylediğimiz bir engel aslında. İşte kendi Yabancılar bu meseleye başkasının ayakkabılarının içine girmek diyor, empatiye.
Evet.
Ya da işte hemhal olmak. Kendinden çıkıp biraz o başkasının derdini düşündüğünde iki işlevin olacak. Bir, kendi derdinden uzaklaşmış olacaksın. Birine yardım etmiş olacaksın. Yardım etmiş olmanın şeyini yaşayacaksın, hoşluğunu. Sonra karşı tarafta bunun güzelliğini yaşayacak, kendi derdini anlatacak. Üç aşamalı bir faydası olacak o dert çekenin başkasının derdini dinlemesi durumunda. Yani burada da paylaşmak, neyi paylaşacağız burada da? Hani dert çeken neyini paylaşacak? O dert dinleme kapasitesini paylaşacak. Ben de senin derdini dinleyeyim. Sen benimkini dinledin. Sıra bende. Şimdi bu can acıtacak kadar infak etmek gibi bir şey.
Evet.
Çünkü hani kendisine diyor ya, ben bu başkasının derdini nasıl dinleyeceğim? Ben zaten dertliyim. Bu halde ben nasıl başkasına yardımcı olurum? Şimdi bu kendi ayağımıza sıktığımız bir kurşun gibi. Bindiğimiz dalı kesiyoruz. Paylaşmak gibi hem bana hem başkasına iyi gelecek bir silahım var. Bu silahı kullanmıyorum. Ben hala kendi derdimin çözümüne odaklı bir vahvahlanmayla zamanımı geçiriyorum. Bu kuruntunun da ne kadar yıkıcı olduğunu biliyoruz. O duvar önem insanı gam öldürür şeyinde, özdeyişinde olduğu gibi.
Eyvallah. Peki hocam, yine güzel bir konuydu. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. İnşallah önümüzdeki programlarda benzer konu ve içeriklerle yeniden bir araya gelmek ümidiyle efendim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu haftalık bizden bu kadar. Hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar. Allah kabul etsin ibadetlerinizi, oruçlarınızı inşallah.
Hayırlı akşamlar.